Ayrım 2.
Havada gümüş bir nokta çiftliğin çevresinde dolanıyordu. Sakin bir insan gibi konuşuyordu. Sanki bahçedeki kurumuş ağaç aniden çiçeğe durmuş ve olgun elmalar vermiş gibi. O kız doğduğu günden beri yüksek yerlerden korkar. Ciyak ciyak bağırır, ödü patlar. Çıplak elini arı kovanına sokmayı, ağaca tırmanmayı tercih eder neredeyse. Samanlıkta merdivene tırmanmaz avluyu sel bassa bile. Makinelere gelince tam bir ustadır. Hayvanlara da pek fena bakmaz. Ama yüksekliğe gelince orada dur işte. Ve şimdi de havada. Hem bundan hem de başka zamanlardan söz etmeye başladı sonra. Yıllar önce Galesburg ve Monmouth'tan bizim gibi gezgin pilotlar gelirmiş ama onlar bin türlü tehlikeli oyunlar yaparlarmış. Uzaklardaki Travel Air'in büyüdüğünü, yüksekliklerden korkan bir kızla asla yapmayacağım kadar dik bir dönüşle başakların ve çitin üzerinden kayıp seyrederken insanın gözlerini kamaştıran 3 nokta inişiyle yere konduğunu gördüm. Donald Shimoda epey uzun süredir uçuyor olmalıydı bir Travel Air'ı öyle indirebilmek için. Uçak daha fazla bir güç gerektirmeyerek yuvarlanıp yanımızda durdu. Pervane dönüşünü yavaşlattı, sonra o da sessizce durdu. Yakından baktım, üzerine yapışmış böcek yoktu. O 8 fitlik pervaneye çarpıp ölen bir tek sinek olmamıştı. Hemen yardıma koştum. Kızın emniyet kemerini çözdüm. Ön kokpitin küçük kapısını açıp kıza ayağını kanat bezini delmemesi için nereye koyacağını gösterdim. Hoşuna gitti mi diye sordum. Benim konuştuğumu fark etmedi bile. Büyük baba, hiç korkmadım. Doğru söylüyorum, bir kere bile korkmadım. Ev küçük bir oyuncak gibi görünüyordu. Annem bana el salladı. Don benim eskiden bir kere düşüp öldüğümü ve ondan korktuğumu bir daha korkmama gerek olmadığını söyledi. Ben pilot olacağım büyük baba. Bir uçağım olacak, motorunu hep ben tamir edeceğim ve her yere gidip insanları uçağımda uçuracağım. Bunu yapabilir miyim ha? Shimoda adama gülümseyip omuzlarını silkti. Eh, onu annenle konuşursun. Artık eve dönme zamanımız geldi. İkisi de bize teşekkür ettiler. Biri kamyonete yürürken diğeri koşuyordu. İkisi de çayırda ve havada olan şeyle değişmişlerdi. İki otomobil geldi. Sonra bir tane daha geldi ve öğle üzeri Ferris'i havadan görmek isteyen insanların hücumuna uğradık. O gün 12-13 kere havalandık ve ben ondan sonra Fleet'e benzin almak için kasabadaki benzinciye gittim. Daha sonra birkaç kişi daha geldi. Ardından yine gelenler oldu ve güneş batana kadar arka arkaya uçtuk durduk. Bir yerde bir tabelada nüfus 200 yazıyordu ve karanlık basarken ben bütün kasabalıyla birkaç da yabancıyı uçurduğumuzdan emindim. O uçuş acelesi içinde Sarah'ı ve Don'un kendisine söylediklerini sormayı unuttum. Ölüm hakkındaki o şeyi uydurmuş muydu yoksa gerçek olduğuna mı inanıyordu? Arada sırada da yolcuları inip binerken uçağına bakıyordum. Üzerinde tek bir iz, tek bir yağ lekesi yoktu. Ve benim 2 saatte bir ön camımı silmemi gerektiren böceklerden bir tekine bile çarpmadığı anlaşılıyordu. İşi bıraktığımızda gökyüzünde pek az ışık kalmıştı. Kuru mısır koçanlarını tenekemin içine doldurup üstüne kömür yerleştirerek ateş yaktığımda ortalık tümüyle kararmıştı. Ve alevler yakınımızda park etmiş duran uçaklardan ve çevremizdeki altın renkli başaklardan yansıyordu. Erzak kutuma baktım. Çorba, yahni ya da makarna var dedim. Veya armut ve şeftali. Biraz sıcak şeftali ister misin? Fark etmez dedi. Olsa da olur, olmasa da. Acıkmadın mı? Çok hareketli bir gün geçirdik. Bana acıkacak bir şey söylemedin ki. Yahnin iyi ise peki. İsviçre hava subayı kurtuluş bıçağımla yahni kutusunu açtım. Aynı şeyi spagetti o kutusuna da yapıp her ikisini de tencereye boşalttım. Ceplerim para doluydu. Bu benim için günün en iyi saatiydi. Paraları çıkartıp sayarken düzeltme zahmetine bile girmedim. Kafadan hesap ettiğimde 147 dolar buldum ki öyle kafadan hesap yapmak pek bana göre bir iş değildir. Bu da 4 kaldı 2 49 uçuş eder. Don, ben ve Fleet 100 dolarlık rekoru kırdık. Sen de en az 200 dolar toplamış olmalısın. Her zaman 2 kişi mi alırsın? Çoğunlukla dedi. Aradığın bu öğretmen dedi sonra. Ben öğretmen falan aramıyorum, para sayıyorum. Bir hafta böyle devam edersem soğuklar başladığında bir hafta enze yapabilirim. Bana bakıp gülümsedi. paranın içinde yüzmen bitince benim yahniyi verir misin? 3. Bölüm. Kalabalıklar, insan toplulukları, bir insan seli ortalarında durmakta olan bir tek adama doğru akıyordu. İnsanlar son adamı boğacak bir okyanusa dönüştüler. Ama boğulmak yerine ıslıklar çalarak okyanusun üzerinde yürüdü adam ve gözden kayboldu. Su okyanusu bir çimen okyanusuna dönüştü. Beyaz ve altın sarısı bir Travel Air 400 çimenlerin üzerine kondu. Pilot kokpitten inip bez bir yafta açtı. Uçun, 3 dolar, uçun. Gördüğüm rüyadan uyandığımda saat sabahın 3'üydü ve rüyamı hatırlıyor, her nedense mutluluk duyuyordum. Gözlerimi açınca ay ışığında fleet'in yanında duran kocaman Travel Air'ı gördüm. Shimoda kendisine ilk rastladığım zaman olduğu gibi şiltesinin üzerinde oturuyordu. Sırtını uçağının sol tekerleğine yaslamıştı. Aslında onu açık seçik görüyor değildim. Sadece orada olduğunu biliyordum. Karanlıkta hafif bir sesle "Hey Richard" dedi. "Bu sana neler olup bittiğini anlatıyor mu?" "Ne bana neyin olup bittiğini anlatıyor mu?" dedim uykulu bir sesle. Hala hatırlıyordum ve onun uyanık olmasına şaşmak aklıma gelmemişti. "Rüyanı." "O adam, kalabalıklar ve uçak," dedi sabırla. "Beni merak ediyordun ve şimdi de öğrendin, tamam mı?" "Haberler vardı. Tamirci Mesih demeye başladıkları Donald Shimoda bir gün 25 bin görgü tanının önünde kayboluverdi." Bunu hatırlıyordum. Küçük bir Ohio gazetesinde görmüştüm. O da baş sayfada olduğu için. "Donald Shimoda mı?" "Hizmetinizde," dedi. "Artık bildiğine göre beni merak etmene gerek yok. Şimdi uykuna dön bakalım." Uyuyakalmadan önce uzun uzun düşündüm bunu. "İzin var mı? Yani hiç sanmıyordum. Sen Mesih'sin ve dünyayı kurtarmak için geldin, değil mi? Böyle bir iş yapmak. Ben Mesih'in öyle anahtarlarını atıp istifa edebileceğini bilmiyordum." Fleet'in motor kapağı üzerinde oturduğum yerden bu garip arkadaşıma baktım. "Bana 16'lık anahtarı atar mısın lütfen Don?" Don alet çantasında anahtarı bulup bana attı. O sabah attığı bütün diğer aletler gibi bu da havada yavaşladı ve ağırlıksız bir halde elimin bir karış ötesinde durdu. Ama elimi sürdüğüm zaman yine ağırlaşıyor, sıradan bir krom vanadyum madeninden bir uçak somun anahtarı oluyordu. Eh, pek sıradan diyemeyiz ya. Ucuz bir 8'lik anahtar elimde kırıldığından beri en iyi aletleri alırım. Bu elimdeki de şimdi her tamircinin sıradan anahtar olmadığını bildiği bir Snap-on'du. Fiyatına bakarsanız altından yapıldığını sanırdınız ama ne yaparsanız yapın kırılmayacağını da bilirdiniz. Elbette işi bırakabilirsin. Yapmak konusunda fikrini değiştirmişsen her işten ayrılabilirsin. İstersen soluk almaktan bile vazgeçebilirsin. Kendini eğlendirmek için bir Philips tornavidasını da uçurdu havada. Ben de Mesihliği bıraktım. Eğer biraz kendimi savunuyormuşum gibi geliyorsa hala kendimi savunuyor olduğumdandır. Nefret ettiğim halde işe devam etmekten daha iyi. İyi bir Mesih hiçbir şeyden nefret etmez ve istediği yolda yürümekte özgürdür. Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız ya da olanın çocuklarıyız veya zihnin fikirleriyiz ya da nasıl söylemek isterse oyuz işte. Kenner motorunun silindir kapağı civatalarını sıkıştırıyordum. Bu yaşlı B5 esaslı bir güç kaynağıydı ama 100 küsur saatlik uçuştan sonra somunlar gevşemek eğilimindeydiler ve onlardan önce davranmak akıllıca bir davranış olurdu. Anahtarı geçirdiğim birincisinin hafifçe sıkılabildiğini görünce yeni müşterilerle uçmadan önce bu sabah hepsini kontrol etme akıllılığını gösterdiğim için pek memnun oldum. Don, anlıyorum ama Mesihlik bana diğer işlerden farklı olmalıymış gibi geliyor, biliyor musun? Geçimini sağlamak için çivi çakmaya dönen bir İsa. Kulağa bir garip geliyor işte. Benim görüşümü anlamaya çalışarak düşündü. Ne demek istediğini pek anlayamıyorum. Garip olan şey kendisine ilk kez kurtarıcı demeye başladıklarında işi bırakmamış olması. O kötü haberi duyar duymaz işten el çekeceği yerde mantığı denedi. Tamam, ben Tanrı'nın oğluyum ama hepimiz öyleyiz. Ben kurtarıcıyım ama siz de öylesiniz. Benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Aklı başında olan herkes anlar bunu. Motor kapağının üstü sıcaktı ama ben pek çalışmak istemiyordum. Bir şeyi ne kadar çok bitirmek istersem ona iş demekten o kadar vazgeçerim. Silindirlerin motorun üstünden uçup gitmelerini önlediğimi bilmek beni tatmin ediyordu. Bir başka anahtar istiyorsun diyelim. Başka anahtar istemiyorum. Ve Shimoda senin bu hilelerini orta derecede gelişmiş bir insanın partilerde yaptığı hileler olarak düşünecek kadar ruhen ilerlemiş biriyim. Belki de hipnotizmacılığa başlıyorsundur. Hipnotizma mı? Amma da yaptın ha. Ama Mesih'ten daha iyi bir hipnotizmacı. Ne sıkıcı bir iş. Bunun sıkıcı olacağını neden bilemedim ki? Bildin dedim bilgece bir tavırla. O sadece güldü. İşi bırakmanın pek kolay olmayacağını hiç düşündün mü Don? Normal bir insanın yaşamına kolayca alışamayacağını hiç düşündün mü? Buna gülmedi. Haklısın diyerek parmaklarını kara saçlarının arasına soktu. Bir yerde bir iki günden fazla kaldığım takdirde insanlar bendeki garipliği seziyorlardı. Koluma dokununca ölüme mahkum olduğun kanserin iyileşi veriyordu ve bir hafta geçmeden kendimi yine kalabalığın ortasında buluyordum. Bu uçak sayesinde bir yerde fazla kalmıyorum işte. İnsanlar nereden gelip nereye gittiğimi de bilmedikleri için bu da işime geliyor. Sandığından daha güç günler geçireceksin Don. Öyle mi? Evet. Zamanımızda maddiden maneviye doğru bir hareket var. Biraz yavaş da olsa yine de epey büyük bir hareket. Dünyanın seni rahat bırakacağını sanmıyorum. İstedikleri ben değilim ki. Onlar mucizeleri istiyorlar. Ve onları da bir başkasına öğretebilirim. O Mesih olsun. Ona bunun sıkıcı bir iş olduğunu söyleyecek değilim. Ayrıca kendisinden kaçılamayacak kadar büyük bir sorun yoktur. Motorun üzerinden yere inip 3 ve 4 numaralı silindirlerin somunlarını sıkıştırmaya başladım. Hepsi gevşememişti ama gevşeyenler de vardı. Köpek Snoopy'nin sözlerini tekrarladın galiba dedim. Gerçeği nerede bulursam tekrar ederim. Sen hiç merak etme. Kaçamazsın Don. Ya şimdi sana tapmaya başlarsam? Ya motorumu onarmaktan bıkıp da senden onu benim için düzeltmen için yalvarsam? Bak havada uçmayı öğretirsen sana şu andan başlayarak güneş batana kadar kazanacağım her kuruşu veririm. Bunu yapmazsan o zaman sana dua etmeye başlamam gerektiğini anlarım. Ey yükümü hafifletmek için gönderilmiş kutsal varlık. Bana bakıp gülümsedi sadece. Kaçamayacağını anladığına hala inanamıyorum. Onun anlamadığını ben nasıl bilebiliyordum peki? Hint filmlerindeki her şey oldu mu? Sokakları dolduran kalabalıklar, sana dokunan milyarlarca el, çiçekler ve tütsü, konuştuğun zaman üzerinde durman için gümüş kumaş döşenmiş altın platformlar falan. Hayır, işi istemeden önce bile onlara katlanabileceğimi sanmıyordum. O yüzden Birleşik Devletleri seçtim ve çevremde sadece kalabalıklar oldu. Hatırlamak ona acı veriyordu ve konuyu açtığım için pişmanlık duyuyordum. Çimenlere oturup beni delip geçen bakışlarla konuşmaya başladı. Tanrı aşkına, eğer özgürlüğü ve mutluluğu bu kadar çok istiyorsanız, bunların sizin dışınızda olduğunuzu anlayamıyor musunuz demek istiyordum onlara. Ona sahip olduğunuzu söyleyin ve sahip olun. Sanki sizinmiş gibi davranın, sizin olsun. Richard bunun neresi güç? Ama çoğu sesimi bile duymadı. Mucizeler, otomobil yarışına kaza görmek için gider gibi bana da mucize görmeye geldiler. İlk başta insanda düş kırıklığı yaratır bu, sonra da sıkıcı olur. Öteki mesihlerin buna nasıl katlandıkları hakkında hiçbir fikrim yok doğrusu. Konuyu böyle ortaya koyduğunda büyüsünden çok şey kaybediyor dedim. Sonuncu somunu da sıkıştırıp aletleri kaldırdım. Bugün nereye gidiyoruz? Benim kokpitime yaklaştı, ön camdaki böcekleri sileceği yerde elini üzerinden geçirdi ve parçalanmış yaratıklar canlanıp uçtular. Kendi ön camının hiç temizlenmeye ihtiyacı yoktu tabii ve artık motorunun da bakıma ihtiyacı olmadığını anlamıştım. Bilmiyorum dedi. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ne demek istiyorsun? Her şeyin geçmişini ve geleceğini bilirsin sen. Nereye gideceğimizi de çok iyi biliyorsun. İçini çekti. Öyle. Ama onu düşünmemeye çalışıyorum. Silindirler üzerinde çalışırken bir ara bu adamın yanında kalırsam hiçbir sorunum kalmaz, kötü bir şey olmaz ve her şey iyi olur diye düşündüm. Ama onu düşünmemeye çalışıyorum deyince bu dünyaya gönderilmiş öteki mesihlerin başlarına gelenleri hatırladım. Sağduyum bana kalkıştan sonra güneye yönelmemi ve bu adamdan mümkün olduğunca uzaklaşmamı söylüyordu. Ama dediğim gibi Böyle birler gibi tek başına uçmak çok yalnızlık veren bir şeydir. Onu bulduğuma seviniyordum. Bir kanat çubuğunu dikey denge çubuğundan ayırt edebilecek biriyle sadece konuşmak için olsa bile. 4. Bölüm. Bütün bunları nereden öğreniyorsun Don? O kadar çok şey biliyorsun ki, ya da ben öyle sanıyorum. Hayır hayır, çok şey biliyorsun. Hepsini uygulamayla mı elde ediyorsun? Usta olmak için bir eğitimden geçmiyor musun? Sana okuman için bir kitap veriyorlar. Yeni yıkanmış ipekli eşarbımı kanatlar arasındaki tellere asıp yüzüne baktım. Kitap mı? Kurtarıcının rehberi. Ustalar için bir tür İncil'dir. Eğer merak ediyorsan buralarda bir tane olacaktı. Elbette. Yani bayağı bir kitap ve sana. Travel Air'ın baş dayayacak yeri arkasındaki bagaj bölümünü araştırıp süet gibi bir şeyle ciltlenmişe benzeyen küçük bir kitap çıkardı. Üzerinde siyah harflerle şöyle yazıyordu. Mesih'in El Kitabı, Gelişmiş Ruhlar İçin Uyarılar. Kurtarıcının kılavuzu da ne demek? Burada Mesih'in El Kitabı yazıyor. Öyle bir şey işte. Sanki gitme zamanı geliyormuş gibi uçağında öteberisini toplamaya koyuldu. Bir özdeyişler ve kısacık paragraflar koleksiyonu olan kitabı şöyle bir karıştırdım. Bakış açısı. Kullan ya da kaybet. Bu sayfayı açmışsan çevrende olup bitenlerin gerçek olmadığını unutuyorsun demektir. Bunu bir düşün. Nereden geldiğini düşün. Nereye gittiğini ve içine düştüğün bu pisliği neden yarattığını. Korkunç bir ölümle öleceksin, unutma. İyi bir eğitimdir bu ve gerçekleri aklından çıkarmazsan bundan daha çok keyif alacaksın. Ölümünü ciddiyetle kabul et ama. İdama giderken gülmek daha az gelişmiş canlılarca pek anlaşılmaz ve onlar sana çıldırmış diyeceklerdir. Bu görüş açını kaybetmek konusunu okudun mu Don? Hayır. Korkunç bir ölümle öleceğini yazıyor. İlle de öyle olması gerekmez, duruma bağlıdır. Bir de işleri nasıl düzenleyeceğini. Korkunç bir ölümle ölecek misin? Bilmiyorum. Artık işi bıraktığıma göre bunun fazla bir anlamı yok değil mi? Sakin bir göğe yükseliş yeterli olur. Birkaç haftaya kadar karar vereceğim, yapmak için geldiğim işi bitirince. Zaman zaman yaptığı gibi benimle alay ettiğini tahmin ettim. Birkaç hafta konusunda ciddi olduğunu o zaman bilemiyordum. Yine kitaba döndüm. Gerçekten de bir ustanın ihtiyaç duyacağı bilgileri içeriyordu. Öğrenmek zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak onu bildiğini göstermektir. Öğretmek başkalarına senin kadar iyi bildiklerini hatırlatmaktır. Hepiniz öğrenensiniz, yapansınız, öğretensiniz. Herhangi bir yaşamda tek yükümlülüğünüz kendinize karşı dürüst olmaktır. Başkasına ya da başka bir şeye dürüst olmak sadece imkansız değil, aynı zamanda sahte bir Mesih'in belirtisidir. En basit sorular en derin olanlarıdır. Nerede doğdun? Evin nerede? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Arada sırada bunları düşün ve yanıtlarının nasıl değiştiğini gör. En iyi öğrettiğin şey en çok öğrenmen gereken şeydir. Shimoda sanki benimle konuşmak istiyormuş gibi "Çok sessizsin Richard," dedi. Öyle diyerek okumaya devam ettim. Bu kitap sadece ustalar içinse elimden bırakmak istemiyordum. Yaptığın ya da söylediğin bir şey dünyada yayınlanırsa ve yayınlanan şeyler gerçek değilse yaptığından ve söylediğinden asla utanma. Dostların seni tanıştığın ilk dakikada tanışlarının 1000 yılda tanıyacaklarından daha iyi tanırlar. Sorumluluklardan kaçmanın en iyi yolu benim sorumluluklarım var demektir. Kitapta garip bir şey fark etmiştim. Sayfalar numaralı değildi on dedim. Öyle dedi. Rastgele açarsın ve en çok ihtiyacın olan şey karşına çıkar. Tılsımlı bir kitap. Hayır, her kitapla aynı şeyi yapabilirsin. Eğer dikkatli okursan eski bir gazeteyle bile yapabilirsin. Bunu hiç yapmadın mı? Aklında bir sorunu düşünüp sonra el altındaki ilk kitabı açıp sana söylediklerini okumadın mı? Hayır. Bir ara dene öyleyse. Denedim. Gözlerimi kapattım. Bu garip insanın yanında daha fazla kalmaya devam edersem bana neler olacağını merak ettim. Yanında olmak eğlenceliydi ama çok geçmeden ona alacakların hiç de eğlenceli olmayacağı duygusunu üstümden atamıyordum ve o her şey olduğu zaman da yakınlarında olmak istemiyordum. Bunu düşünerek gözlerim hala kapalı olduğu halde kitabı açtım, sonra gözlerimi açıp okudum. Yaşadığın sürece içindeki o öğrenen yaratık, o gerçek benliğin olan, o şakacı manevi yaratık tarafından yöneltilirsin. Olası geleceklere başını çevirme, onlardan öğrenecek bir şeyin olmadığından emin olmadan. Fikrini değiştirmekte ve farklı bir gelecek ya da farklı bir geçmiş seçmekte her zaman özgürsün. Farklı bir geçmiş seçmek mi? Sözcük anlamında mı yoksa mecazi anlamda mı? Ne demekti bu? Kafam karıştı sanırım Don. Bunları nasıl öğrenebileceğimi bilemiyorum. Uygulayarak. Biraz kuram ve pek çok uygulama. 1,5 hafta falan sürer. 1,5 hafta? Evet. Bütün yanıtları bildiğine inan ve bütün yanıtları bileceksin. Usta olduğuna inan, ustasın demektir. Ben usta olmak istediğimi hiç söylemedim ki. Doğru dedi, söylemedin. Ama el kitabını ben alıkoydum ve o da hiç geri istemedi. 5. bölüm. Orta Batı'nın çiftçilerinin refaha kavuşmak için iyi toprağa ihtiyaçları vardır. Tıpkı göçebe pilotlar gibi. Pilotlar da müşterilerine yakın olmak zorundadırlar. Kasabaya yakın çayırlar veya biçilmiş tarlalar bulmalıdırlar. Çevrede uçaklarının bez kısımlarını yiyecek inekler olmamalıdır. Arazi arabaların durabilecekleri bir yolun yanında olmalıdır. Halkın girebilmesi için çitin arasında bir kapı olmalıdır. Uçağın yönünü belirlemesi için evlerin üstünde alçaktan uçmasını gerektirmeyecek çizgiler olmalıdır tarlada. Sonra toprak uçağın saatte 50 mil hızla gittiğinde parça parça olmasını önleyecek kadar düzgünce olmalıdır. Yazın sıcak ve sakin günlerinde güvenlikle konup kalkabileceği kadar uzun olmalıdır ve sahibinden o bir günlük uçuş için izin alınmalıdır. Cumartesi sabahı Mesih ile birlikte 1000 feet altımızda toprağın yeşili ve sarısı akıp giderken kuzeye doğru uçuşumuzda bunları düşünüyordum. Donald Shimoda'nın Traveler'ı sağ kanadımın ötesinde gürültüyle uçarken aynayı andıran boyası her yanından güneş ışınlarını yansıtmaktaydı. Şahane bir uçak diye düşündüm ama aslında böyle sıkıntılı günlerde yolcu taşımak için çok büyük. Bir kere de 2 yolcu alıyordu ama bir fleet'in 2 katı ağırlığındaydı ve kalkıp inmek için daha uzun alanı gerektirirdi. Bir zamanlar benim de bir Traveler'ım vardı. Ama sonunda bir kasaba yakınlarında bulacağınız boyda küçük arazilere kolaylıkla inebilen fleet'le değiştirmiştim. Ben fleet'le 500 feet'lik bir alana inip kalkarken Traveler 1000-1300 feet'lik uzunluklar isterdi. Bu adama bağlanırsan onun uçağının sınırlarına bağlı kalırsın diye düşündüm. Tam bunu düşünürken altımızdan geçen kasabanın hemen kıyısında küçük bir otlak gördüm. Bu 1320 fitlik standart bir tarlanın 2'ye bölünmüşüydü ve bir parçası bir beyzbol alanı olarak kasabaya satılmıştı. Shimoda'nın uçağının oraya inemeyeceğini bilerek uçağımı sol kanadı üzerine yatırdım, gazı boşa aldım ve gökten düşen bir kasa gibi top sahasına doğru inişe geçtim. Sahanın sol çitinin hemen kenarındaki çimenliğe kondum ve önümde epey bir mesafe bırakarak durdum. İyi yönetilen bir fleet'in neler yapabileceğini göstermek, biraz da gösteriş yapmak istiyordum. Gaz levyesine hafifçe dokunup tekrar kalkış için döndüm ama o anda da Traveler'ın inmek üzere olduğunu gördüm. Kuyruk aşağıda, sağ kanat yukarıda bir süpürge sırığına konmak üzere olan bir akbaba kadar zarifti. O kadar alçakta ve o kadar yavaştı ki ensemdeki tüyler diken diken olmuştu. Bir kazaya tanık olmak üzereydim. Bir Traveler'ı inmek için en az 60 milde tutmak zorundasınız. 50 milin altında uçamayan bir uçağı ondan aşağı bir hızla indirmek isterseniz yere çakılmak işten bile değildir. Ama bu altın sarısı ve kar beyazı çift kanatlı uçak havada duruyordu. Yani demek istediğim durmuyordu ama 30 milden fazla hızla da uçmuyordu. Ve 50 milde yere çakılan o uçak bir iç çekişi gibi 3 nokta inişi yapıverdi. Üstelik benim fleet'i indirmek için kullandığım mesafenin 1/4'ünü falan kullanmıştı.